sen olsaydın.
Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz haftada yer alan 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle bu hafta istedik ki diyabet yani şeker hastası olmaktan bahsedelim. Bu hafta Sen Olsaydın programında konu başlığımız diyabet hastası olmak. Dünya Sağlık Örgütü ile Dünya Diyabet Federasyonu tarafından 1921'de insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Frederick Bentig'in doğum yıl dönümü anısına 14 Kasım tarihi 2007'den itibaren Dünya Diyabet Günü olarak kabul edilmiş. Bugün de diyabetin sebepleri, belirtileri, tedavisi ve sebep olabileceği organ tahribatları açısından halkı aydınlatmak amacıyla da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı öncülüğünde bilgilendirme ve farkındalık amaçlı çalışmalar yürütülmekte. Dünya Diyabet Günü'nün sembolü olan mavi halka, mavi rengiyle gökyüzünü, yuvarlak halka şeklinde olması yönüyle de yaşam ve sağlık döngüsünü anlatmakta. İşte bu çerçevede her yıl farklı bir ana tema ile bilinçlendirme ve farkındalığa yönelik etkinlikler düzenlenmekte. Diyabet nedir? Belirtileri, risk faktörleri, sebepleri, çeşitleri, etkileri, sonuçları tüm bunlardan da yeri gelmişken kısaca bahsedelim ve böylece biz de bu farkındalığa bir katkıda bulunalım istiyoruz. Ama öncesinde diyabet nedir? İsterseniz söze buradan başlayalım. Neden biz bu hafta diyabet hastalığı üzerinde durmaya çalışacağız? Bakın, halk arasında şeker hastalığı olarak daha ziyade bilinen, tabir edilen diyabet, genel olarak kanda glikoz yani şeker seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanması durumudur. Şeker hastalığının farklı türevleri, çeşitleri var, birazdan bahsedeceğiz ama önce biraz istatistiki verilerle konunun ilgili yönlerinden bahsedelim istiyorum. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun verilerine baktığımızda dünyada her 11 yetişkinden birinin diyabet hastalığına sahip olduğunu görüyoruz. Ve yine her 6 saniyede bir birey diyabet kaynaklı sorunlar sebebiyle hayatını kaybetmekte. Ve yine bu verilere bakıldığında diyabet çocuklarda dahil olmak üzere her yaşta görülebilen bir hastalık, ancak görülme sıklığı yaşla birlikte artıyor. Tüm dünyada 230 milyondan fazla insan bu hastalığı yaşamakta ve bu sayının 20 yıl içinde 350 milyona ulaşacağı da tahmin ediliyor. Bakın, diyabet her yıl dünya genelindeki ölümlerin yaklaşık %5'inden sorumlu ve bu oranın önümüzdeki 10 yıl içinde de %50 oranında artacağı tahmin edilmekte. Diyabetin ne gibi belirtileri var? Bunlardan da bahsedelim ki erken tanı önemli, biliyorsunuz. Zaman zaman kendimizi, çevremizdekileri, sevdiklerimizi kontrol etmiş olalım, bu belirtileri bir gözlemlemiş olalım. Temelde 3 ana belirtisi var aslında diyabetin. Birincisi normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi ve sık acıkma hissi. İkinci ana belirti sık idrara çıkma ve üçüncüsü de ağızda kuruluk ve tatlılık hissi. Buna bağlı olarak da aşırı su içme isteği. Bununla birlikte diyabetin başka belirtileri de var tabii. Halsizlik, yorgunluk hissi, hızlı ve istemsiz kilo kaybı, bulanık görme, ayaklarda uyuşma, karıncalanma şeklinde bir rahatsızlık hissi, yaraların normalden daha geç iyileşmesi, ciltte kuruluk ve kaşıntı, ağızda aseton benzeri farklı bir koku oluşumu, susamada artış, ki bu da neden kaynaklanıyor? Kişi sık idrara çıktığı için vücut susuz kalıyor, dolayısıyla susamada artış gözleniyor. Ve yine özellikle geceleri olmak üzere sık idrara çıkma, vücudun kendini glikoz fazlasından kurtarma çabasıdır aslında sık idrara çıkmada. Ve yine aşırı yorgunluk, demin de dediğimiz gibi, bunun da sebebi aslında vücudun glikozu hücresine hücrelerin içine alamaması sebebiyle enerjiye dönüştürülemiyor. Enerjiye dönüştürülemediği için de vücut enerjisiz kalıyor ve yorgunluk hissediyor. Ve kilo kaybı da işte az önce bahsettiğimiz durumdan kaynaklanan sebeplerle vücut glikozu enerji kaynağı olarak kullanamadığı için bu kez ne yapıyor? Alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Protein ve yağları yakarak kullanıyor. Dolayısıyla vücutta hem bir kilo kaybı hem de aşırı halsizlik, yorgunluk oluşuyor. Görme bulanıklığı ve çeşitli göz rahatsızlıkları da görülebiliyor diyabetle birlikte. Göz merceğinin şeklinin anormal derecede yüksek kan glikozu düzeyine bağlı olarak değişmesi sebebiyle bu tür sıkıntılar da yaşanabiliyor. Ve açlığa tahammülsüzlük, çabuk yorulma da yine diyabet hastalığının belirtileri arasında. Bunları niye saydık, niye sıraladık? Hani hep deniyor ya erken tanı, erken teşhis önemli diye. Bu belirtilerin farkında olmak lazım. Zaman zaman kendi doktorumuz da olmak lazım aslında. Tabii teşhis koyma niyetiyle değil ama ara sıra vücudumuzda neler oluyor bitiyor. Hem belki kontrol ve muayeneler açısından bu bizi tetikleyecektir diye düşünüyorum ama işi paranoyaya kaçırmadan tabii. Peki diyabetin ne gibi risk faktörleri var? Yani kimlerde görülme riski daha fazla? Aşırı kilolu kişilerde, her şeyden önce bunu söyleyelim. Hani daha önce de obeziteden bahsederken dedik ki aşırı kilolar ne yazık ki birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bununla birlikte ilerleyen yaş, 45-65 yaş grubu. Yakın akrabaları içerisinde tip 2 diyabetlileri olan kişiler ki birazdan çeşitlerinden bahsedeceğiz. Ve yine 4 kilo üzerinde çocuk dünyaya getirmiş anneler ve gebelikte diyabet görülmesi de bu riski artıran faktörler arasında. Diyabetin nedenleri neler? Neden bu hastalık oluşuyor? Bu sorunun cevabını diyabet türleriyle birlikte verelim isterseniz. 2 ana çeşit diyabet var. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet insüline bağımlı diyabettir. Genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan, dışarıdan insülin alımını zorunlu kılan bir diyabet türü. Nedeni pankreastaki insülin üreten beta hücrelerinin vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından yok edilmesi. Bakın ne kadar ilginç bir süreç değil mi? Pankreas insülini üretecek ama vücudun bağışıklık sistemi tarafından aynı zamanda yine insülin üreten beta hücrelerinin vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından yok edilmesi gibi sıra dışı yani olağanın dışında bir durum gözleniyor. Tedavi edilmediği takdirde koma ve ölüm risklerini de beraberinde getiriyor. Tip 2 diyabet ise hücrelerin kan şekerini düzenleyen insülin hormonuna karşı duyarsızlaşması sonucunda görülüyor. Bakın burada bir duyarsızlaşma söz konusu. Bu da tip 2 diyabet genellikle orta yaşta ve yaşlılarda ortaya çıkan bir hastalık. Vücudun ürettiği insülini gerektiği şekilde kullanamaması durumu aslında ve asıl diyabet vakalarının %90-95'ini işte bu ikinci grup yani tip 2 diyabet dediğimiz grup oluşturuyor. Bunun nedenleri neler? Az önce dediğimiz gibi obezite yani aşırı kilo, ebeveynlerde diyabet bulunması, ileri yaş, hareketsiz yaşam tarzı, stres. Bakın aslında şu anki günümüz tarzını anlatmıyor muyuz? Günümüz yaşam şeklini bahsediyoruz sanki tüm bu saydıklarımızla. Hareketsiz yaşam tarzı var mı? Var. Stres var mı? Var. Hemen hepimizde az çok. Aşırı kilo var mı? Evet, genelde kilo kontrolünü sağlayamayan bir toplumuz genele bakıldığında. İşte bunlar tip 2 diyabetin nedenleri arasında. Bir de gizli şeker denen bir durum var ki eğer bir kişinin kan şekeri düzeyi normalden yüksek olmasına karşın diyabet tanısı koymaya yeterli yükseklikte değilse bu durumda bu kişi gizli şeker hastası olarak tanımlanıyor. Aslında bu nedir? Tip 2 diyabete adaylık durumudur. Eğer kişi doktor kontrolünde diyete başlar, tedaviye başlar, yaşam tarzında bir takım değişikliklere gidilir, diyete uyulur, tedaviye dikkat edilir, beslenme ve yaşam tarzında da ciddi tedbirler alınırsa, değişiklikler yapılırsa, diyabet oluşumunun önüne geçilebildiği ya da yavaşlatılabildiği bir dönemdir aslında gizli şeker tanısının koyulduğu dönem. Peki diyabet tanısı nasıl konur? Aslında çok kolay. 2 önemli testle bu sağlanıyor. Birincisi açlık kan şekeri ölçümü, diğeri de şeker yükleme testi adı verilen oral glikoz tolerans testi denilen bir test. Bu iki test eşliğinde bu tanı konuluyor. Ve sonrasında tedavi başlıyor ama eğer tedavi edilmezse ya da hasta tedavinin ilkelerine uymazsa, diyete uymazsa diyabetin etkileri de baş gösteriyor. Bakın, vücutta insülin eksikliği baş gösterdiğinde normalde şekerden, yani glikozdan elde edilen enerjinin elde edilebilmesi için vücut bu kez o enerjiyi sağlayamadığında, demin de dediğimiz gibi, ne yapıyor? Bu kez vücuttaki yağ ve kas dokularını yıkmaya başlıyor. İşte bu durum ciddi kilo kaybına sebep oluyor. Yağ ve kas dokusu yıkıma uğradığında da keton adı verilen yan ürünler ortaya çıkıyor ki bu da kişinin, yani hastanın, komaya girmesine sebep olabilir. Sürekli olarak yüksek kan glikozu bir süre sonra kan damarları ve sinirlerde hasara yol açmaya başlıyor ki bu da ciddi komplikasyonlara, sıkıntılara sebep olabiliyor. Bakın, diyabet deyip geçmemek lazım. İyi tedavi edilmediği takdirde büyük ve küçük damarları etkileyerek kalpte, ayaklarda, gözlerde, böbreklerde ve beyinde bazı rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Görme ile ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor, hatta körlük derecesine kadar varabiliyor ilerlerse. Bununla birlikte sinirlerin hasar görmesi, yani sinir harabiyeti ve karıncalanma, uyuşukluk, ellerde ve ayaklarda güç azalması, hatta ve hatta ilerleyen durumlarda ayağı ya da bacağı kaybetme, yani ayağın bacağın kesilmesi noktasına kadar varabiliyor ilerlediğinde. Bununla birlikte böbrek yetersizliğinin en önde gelen sebepleri arasında yine diyabet, ki diyabet hastalarının %10 ila 20'sinde böbrek yetersizliği gelişiyor ne yazık ki. Ve bakın, çok daha önemlisi, bir başlık daha var ki o da diyabet ne yazık ki kalp hastalığı ve inme riskini artırıyor. Rakam o kadar yüksek ki diyabet hastalarının %50'si kalp damar hastalıkları sebebiyle hayatını yitirmekte ne yazık ki. Hastalığın türüne göre tedavi yöntemleri farklılık gösterse de aslında esas olan, demin de dediğimiz gibi, yaşam tarzında ve beslenme tarzında yapılacak olan bir takım radikal değişiklikler. Tip 1 diyabette tıbbi beslenme tedavisi, hastanın diyetinin doktor tarafından sunulması önemli. Tip 2 diyabette de yine beslenme düzeninin yanı sıra, yani diyetin yanı sıra, buna bir takım ilaçlar da eşlik edebiliyor doktorun bu konudaki uyarıları çerçevesinde. Bakın, yaşam şekli ve alışkanlıklarımızı değiştirmedikçe, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına uymadıkça, düzenli egzersiz yapmadıkça, ki bazı durumlarda da ilaç ve insülin tedavisi olmadıkça diyabetin tedavisi zorlaşıyor. Aslında şöyle bir bakıldığında, halk sağlığı açısından düşünüldüğünde, genel olarak bakıldığında da, illa hastalık geldiğinde değil, hastalık olmadan, oluşmadan bir takım halk sağlığı anlamında tedbirler alınabilir. Her şeyden önce hareketsizlikten uzak bir yaşam tarzı oluşturmalıyız hayatlarımızda ve kilo kontrolü sağlamalıyız. Hastalık gelmeden kiloları vücudumuzdan atmaya çalışmalıyız. Sağlıklı ve düzenli bir şekilde tabii ki. Ve yine sigara kullanılıyorsa eğer, sigaradan uzak durmak büyük bir, önemli bir faktör. Bir takım belirtiler varsa ya da kişiye gizli şeker tanısı da konulmuşsa, bu durumda da kan glikoz düzeylerinin dikkatli bir şekilde takip edilmesi, diyet verilmişse diyetin uygulanması, düzenli egzersiz yapılması ve demin de dediğimiz gibi kilo kontrolü ve benzeri tedbirlerle bu hastalığın geciktirilmesi ya da başlamışsa daha da ilerlemesinin önlenmesi mümkün olmakta. Evet, konunun biraz bilgi boyutundan bahsettik. Birazdan duygusal boyutuna, yaşanmışlık boyutuna, kişisel ve toplumsal boyutuna da geçeceğiz ama bakın, o kadar etkili ki aslında şeker sadece soframıza, mutfağımıza değil, aynı zamanda dilimize ve ifadelerimize de yerleşmiş. Sadece ödül, ikram, ağız tadı değil aslında şeker. Kimi zaman biz şekeri iltifat anlamında da kullanıyoruz. Hani derler ya, ne şeker şeysin, ay şeker canım falan derler ya, hani çocuklara özellikle ya da çok sevdiğiniz, samimi bulduğunuz kişiye belki zaman zaman bu ifadeleri kullanmışsınızdır. İşte bu öyle ki şarkılara da yansımış. Güzel bir eser dinleyeceğiz. Önce şeker gelecek, sonrasında birlikteliğimiz devam edecek.
Elin elimdeyken en sihirli kilit hep mutluluğa açılır. Essin dertler nereden eserse gülüşünle hepsi dağılır. Elin elimdeyken en sihirli kilit hep mutluluğa açılır. Essin dertler nereden eserse gülüşünle hepsi dağılır. Önce kalbime, sonra evime girdin ya, nasıl mutluyum. Şeker yapışmış sanki diline, bu en tatlı şeyi duydum. Önce kalbime, sonra evime girdin ya, nasıl mutluyum. Şeker yapışmış sanki diline, bu en tatlı şeyi duydum. Aşklar ölümsüzdür. Senin aşkın benim aşkıma çok yakışacak bir ömür. Hayat dediğin sanki kaç sene, ama aşklar ölümsüzdür. Senin aşkın benim aşkıma çok yakışacak bir ömür. Önce kalbime, sonra evime girdin ya, nasıl mutluyum. Şeker yapışmış sanki diline, bu en tatlı şeyi duydum. Önce kalbime, sonra evime girdin ya, nasıl mutluyum. Şeker yapışmış sanki diline, bu en tatlı şeyi duydum. Önce kalbime, sonra evime girdin ya, nasıl mutluyum. Şeker yapışmış sanki diline, bu en tatlı şeyi duydum. Önce kalbime, sonra evime nasıl mutluyum. Şeker yapışmış sanki diline, bu en tatlı şeyi duydum. Bu en tatlı şeyi duydum.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz bu güzel eserin ardından devam ediyor. Bu hafta diyabet hastası olmaktan bahsediyoruz. Kişisel anlamda ve toplum olarak şekerle irtibatımıza isterseniz bir göz atalım önce. Şekeri, tatlıyı sevmeyenimiz var mı? Kimisi aşırı düşkün, kimisi orta şeker. Bakın söylerken bile aslında orta şeker derken orta karar, orta düzey demek istiyoruz. Yine dilimize yansımalarından biri bu ifade. Kimisi bayramda, seyranda, ziyarette, İkram da olsa şekeri, tatlıyı bir şekilde tüketiyoruz hemen hepimiz. Öyle ki daha ilk çocukluk dönemlerinde başlıyor aslında bu muhabbet. Şunu yersen sana şeker vereceğim, şunu yaparsan sana çikolata alacağım şeklinde vaatlerle çocuklarımız için bir ödüllendirme aracı kılıyoruz şekeri ve tatlıyı. Bakın bebeklik ve çocukluktan itibaren yaşam tarzı ve yeme içme alışkanlıklarımız, damak tadımız şeker ve tatlı üzerinde ekseninde sanki dönüyor daha ziyade. Pastayı, çikolatayı, dondurmayı, şekeri, kurabiyeyi, sütlü tatlıları, şerbetli tatlıları sevmeyenimiz var mı acaba? Herhalde yok. Örneğin doğum günü olur, yaş pastadaki mumlar üflenir. Düğün olur, pasta kesilir. Nikah olur, nikah şekeri dağıtılır. Cenaze ve mevlit olur, mevlit şekeri dağıtılır. Bayram olur, çeşit çeşit baklavalar ve tatlı ikramları yapılır, değil mi? İftar olur, güllaçlar ve daha nice tatlılar bu menüde yer alır. Davet ve diğer yemekli organizasyonlarda da yine menüde hep tatlı bir şekilde vardır. Hatta en basit ev ziyaretlerinde, ev oturmalarında, gezmelerinde bile bir çeşit tuzlu, bir çeşit salata, bir de tatlı lazım yanına der ev hanımları. Velhasıl düğünde de, cenazede de, acıda da, sevinçte de şeker ve tatlı hep bizimledir aslında. Dolayısıyla artık bir yaşam şekline dönüşmüş ve tatlı öylesine hayatımızda ki tatlısız bir iftar, pastasız bir düğün, baklavasız bir bayram, dondurmasız bir yaz, çikolatasız bir çocukluk ve meyvesiz bir beslenme düşünülemez, değil mi? Şöyle bir düşündüğünüzde meyvede de şeker yoğun oranda, özellikle bazı meyve türlerinde. Az önce dedik ya dilimize de yansımış diye, hani deriz ya tatlı yiyelim tatlı konuşalım ya da ağzımız tatlansın deriz. Örneğin çocuğu dünyaya gelir, kişi tatlı alır getirir arkadaşlarına ikram eder, evde lokumlar ikram edilir. Kimi zaman kişi arabasını yeniler, evini alır ya da hayatındaki bir başka güzel haberi sevdikleriyle paylaşmak ister. Bunu kutlamak isterken de yine bir tatlı, pasta, baklava getirir ve bir anlamda da der ki aslında benim ağzım, evim, hayatım tatlandı, sizin de ağzınız tatlansın, buyurun der, ikramda bulunur. Bakın işte böyle bir tatlı kültürü içindeyiz. Yani olmazsa olmaz. Evimizin, mutfağımızın baş köşesi, gönlümüzün çektiği, damak tadımızın olmazsa olmazıdır tatlı. Bazen belki tatlı krizlerine girdiğimiz bile olur. Lakin iş diyetlere gelmişse, konu hastalıklara gelmişse işte o zaman zorlanır kişi. Çünkü misafirlik, bayram ve ziyaretler, doğum günü, düğün, nişan, iftar ve benzeri organizasyonlarda tatlı demin de dediğimiz gibi hep bir şekilde var. Bu kültürü değiştirmek, insanların ağız tadını değiştirmek elbet zor. Hani kişi diyet yaparken kilo vermek için diyet yapıyor olabilir, diyabet ve benzeri hastalıklar sebebiyle uygulamak zorunda olduğu diyetler olabilir ya da yaşam ve beslenme tarzını düzenlemek için, yani sağlıklı bir hayat için yiyip içtiklerine sınırlama getirmek isteyenler söz konusu olabilir. Hani şu sağlığınız için üç beyazdan uzak durun dedikleri grup var ya, işte o grubun içinde şeker de var ne yazık ki. Bizler ikramı, yedirip içirmeyi, yiyip içmeyi de seven bir milletiz. İşte hal böyle olunca diyabet hastası bir insanın diyetine uyması hem kendi içinde nefsiyle mücadelesini hem de misafirlik anlarında ev sahibiyle mücadelesini de beraberinde getiriyor. Hani deriz ya bir kereden bir şey olmaz, az ye, başka yerde yemezsin, azıcık bir tadına bak. İşte bu ısrar cümleleri zaten kendisiyle mücadele eden kişiyi diyetine uyma hususunda daha da sıkıntıya sokmakta. Toplum olarak bir araya gelerek ortaya koyduğumuz pek çok etkinlik aslında yeme içme eylemini de beraberinde getiriyor. İşte bu esnada da yolumuzun tatlı ve şekerli besinlerle kesişmesi de pek muhtemel görünüyor. Buna bir de ısrar yönümüzü eklersek ne yazık ki işte o zaman diyetlerde uygulanamaz hale geliyor. Bakın işi tatlıya bağlamanın yolu, işte bu sözü söylerken bile yine tatlıdan bahsediyoruz, kişinin diyet konusunda kararlı olması ve muhataplarının da onun iyiliğini gözetmesi. Burada aslında biz empatiyi yanlış yönde kullanıyoruz. Biz kendimizi o hasta olan kişinin, diyabet hastası olan kişinin yerine koyup sanki onun canının şekeri, tatlıyı, o anki yenilen her neyse o yiyeceği istediğini düşünüyoruz ya da ben öyle durumda olsaydım canım isterdi diyoruz belki, ama burada yanlış bir süreci işletiyoruz aslında, yanlış yönde bir empati kuruyoruz. Ne yapmamız lazım? Her şeyden önce o insanın sağlığını düşünmemiz lazım. Bakın bir de işin şu boyutu var ki bizde ileride şeker hastalığı çıkarsa yiyemem, zaten yiyemem. Dolayısıyla şimdi adeta bana ayrılan bu kotayı tüketmeliyim düşüncesiyle, bilinçaltı bir süreçle sanki böylesi bir yola giriyoruz. Aslında esas olan sağlık. Konu sağlıksa, konu hayatsa şekersiz de olur, şekersiz de olmalıdır. Çayı şekersiz içmek, kahvenin şekerini azaltmak, tatlı tüketiminin sıklığını ve porsiyonunu düşürmek bunlar alabileceğimiz tedbirler arasında. Bazen çayımın şekeri deriz ya hani, aslında bu bir benzetmedir. Yani çay nasıl şekersiz olmazsa hayat da sensiz olmaz anlamında bir benzetme. Ama pekala olur eğer işin içinde sağlık varsa, hayat varsa. Güzel bir eserle bitireceğiz programımızı ama öncesinde şu duamızı da eklemiş olalım. Allah sevdiğimiz şeylerle imtihan etmesin, böylesi imtihanlarda olanların da işlerini kolay kılsın. Tatlıyı, şekeri ölçülü kullandığımız, ağzımızın tadının bozulmadığı, şeker tadında güzel günler dua ve temennisiyle kapanışta sözü aynaya bırakıyoruz. Çayımın şekeri diyor ayna. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Yaşamaya gelmedim dedim, öyle bir bakıyordum hayata. Seni tanımadan öncelerde rest çekmiştim sevdaya. Nasıl olacak bu işler dedim, kurt kuzuyla yan yana. Bir de aşk olmaz dedim ama sen çıkıverdin karşıma dünyaya. Ocağı, denizinin sesi, melodinin esi, her şeyimsin sen. Ana baba bacı, acımın ilacı, evimin huzuru, aşkımın huzuru, bilgimin kusuru, sular gibi duru, her şeyimsin sen. Bu dünyaya
dünyaya, senin olmaya geldim. sen olsaydın.